Ayrım 34, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 372. Tren şafaktan hemen sonra onları Moskova garına bıraktı. Isı sıfırın altında 15 dereceydi. Bir kış gününde tren istasyonu evlerinde çıtır çıtır yanan ocaklarına koşan insanlara her ne kadar kasvet verici bir yer olarak gözükse bile sokaklardan yine de hayli sıcaktır. Sir Nigel'la Vincent de Kiev gece ekspresinden indiklerinde Kursk istasyonunun holü dondurucu soğuktan buraya sığınmış kentin karnı aç yoksullarıyla doluydu. Sıcak lokomotiflere ellerinden geldiği kadar sokuluyorlar, bir kafeden kapı açıldıkça dışarıya vuran sıcaktan yararlanmaya çalışıyorlar ya da bir geceyi daha atlatabilmek için betonun üstüne uzanıyorlardı. Binanın holüne açılan bilet kontrol noktasına yaklaşırlarken Vincent, "Bana sokulun efendim," diye fısıldadı. Taksi durağına doğru ilerlerken bir sürü yersiz yurtsuz zavallı avuç açarak etraflarını sardı. Başlarını atkılarla sarmışlardı. Yüzleri tıraşsız, gözleri çukura kaçmıştı. Sir Nigel, "Aman tanrım, ne kadar korkunç," diye mırıldandı. "Koruması sakın cüzdanınızı çıkarmayın. Muazzam bir kargaşalığa yol açarsınız," diye sesini yükseltti. Sir Nigel ileri yaşına rağmen el çantasını ve evrak çantasını kendisi taşıyordu. Böylece Vincent'in bir eli serbest kalıyordu. Eski asker serbest elini sol koltuk altına sokmuştu. Böylece bir tabancası olduğunu ve mecbur kalırsa kullanacağını anlatmak istiyordu. Bu durumda ilerleyerek yaşlı adamı kalabalığın arasında önü sıra birkaç taksinin umutla bekleştiği kaldırımın kenarına doğru yürütüyordu. Yalvaran bir eli kenara ittiği sırada Sir Nigel elin sahibinin arkasından bağırdığını duydu.
''Yabancı, kahrolası bir yabancı!''
Vincent yaşlı adamın kulağına ''Zengin olduğumuzu sandıkları için'' dedi. ''Yabancıyız, dolayısıyla da zenginiz.'' Bağırışlar onları kaldırıma kadar izledi.
''Kahrolası yabancı, Komarov gelince görürsünüz siz.''
Takırtılı taksiye yerleşmelerinden sonra Irvin arkasına yaslandı. ''Durumun bu kadar kötüleştiğinin farkında değildim.'' dedi. ''Geçen sefer havaalanından National'a kadar gitmiş, sonra aynı yoldan geri dönmüştüm.''
''Şimdi kara kış Sir Nigel, her şey kışın daha beter oluyor.''
İstasyonun ön avlusundan çıktıkları sırada bir milis kamyonuyla karşılaştılar. Kamyon kabininin sıcağında kalın paltolar ve kürklü şapkalar giymiş, asık suratlı iki polis oturuyordu. Kamyon direksiyonu yana kırarak geçince iki İngiliz taşıtın arkasını görebildiler. Branda bezinden kanatlar kamyonun hareketiyle aralanınca bir an dizi dizi ayak, insan ayaklarının paçavralara sarılı tabanları gözlerine çarptı. Kaya kadar sertleşen donmuş cesetler kereste gibi üst üste istiflenmişti.
''Vincent, ceset arabası,'' dedi kısaca. ''Cesetleri toplayan şafak vardiyası. Bu zavallıların 500 tanesi her gün kapı aralıklarında, rıhtım boylarında ölüyor.''
İki İngiliz National'da yer ayırtmışlardı. Ama akşam olmadan otele girmek istemiyorlardı. Taksi bu nedenle onları Palace Oteli'ne bıraktı. Onlar da günü lobideki büyük deri koltuklarda geçirdiler. Jason Monk iki gün önce özel olarak ayarlanmış dizüstü bilgisayarından şifreli kısa bir yayın yapmıştı. Mesaj kısa ve isabetliydi. General Petrovski'yi görmüştü ve işler yolunda gözüküyordu. Hala kentte Çeçenler tarafından dolaştırılıyordu. Bazen bir papaz, bir subay ya da polis, bazen de yersiz yurtsuz bir serseri kılığına giriyordu. Patrick İngiliz konuğunu ikinci kez kabul etmeye hazırdı. Bu mesaj binlerce kilometre yol aşarak Intel Corp'un merkezine ulaştı. Oradan da hala şifreli olarak Londra'dan Sir Nigel'a iletildi. Şifreyi çözmek için bir defalık kod sisteminin kopyası yalnızca Sir Nigel'da vardı. Yaşlı adam Londra Heathrow yoluyla Kiev'e, oradan da trenle Moskova'ya getiren mesaj buydu. Ne var ki mesaj aynı zamanda tam gün olarak Albay Grish'in hesabına çalışan Fapsi tarafından da alınmıştı. Kiev-Moskova treni gece içinde yol alırken Fapsi'nin kıdemli müdürü Grishin'le görüşüyordu.
''Müdür, onu yakalamamıza ramak kalmıştı,'' dedi. ''Arbat bölgesindeydi. Ondan önce Sokolniki yakınlarındaydı. Demek etrafta dolaşıyor.''
''Grishin Arbat mı?'' diye sordu öfkeyle. ''Arbat bölgesiyle Kremlin'in duvarları arasındaki uzaklık 800 metre ya var ya yoktur.''
Sizi uyarmam gereken bir tehlike daha var albay. Eğer sandığımız türden bir bilgisayar kullanıyorsa, yayınlar yapıldığı veya mesajlar alındığı sırada orada olması gerekmez. Bilgisayarı programlayıp gidebilir. Greshin, siz bilgisayarı bulun diye emretti. Bulunduğu yere dönmek zorunda. Döndüğü zaman da beni bekler bulacak. Eğer iki mesaj daha yayınlarsa ya da yarım saniye süren bir tek mesaj yayınlarsa kaynağı buluruz. Bulunduğu bina blokunu, hatta binayı tespit ederiz. Sir Nigel Irwin'in planına göre Monk'un batıya en az 3 yayın daha yapmak zorunda olacağını adamların ikisi de bilmiyorlardı. Geri döndü Albay Greshin. Peder Maxim'in telefondaki sesi heyecandan cızırdıyordu. Saat akşamın 6'sıydı. Dışarısı zifir gibi karanlık, soğuk, dondurucuydu. Greshin hala Kiselny bulvarındaki dacha'da masasının başındaydı. Tam çıkmak üzere olduğu sırada telefon gelmişti. Santral memuru direktif uyarınca Maxim adını duyar duymaz telefonu doğrudan güvenlik şefine bağlamıştı. Greshin, sakin olan Peder Maxim, kim geri döndü dedi.
O İngiliz yaşlı olanı, bir saattir kutsal pederin yanında.
Olamaz. Greshin Dışişleri Bakanlığı sınır polisine ve FSB karşı casusluk örgütüne önceden uyarılmak için büyük paralar dağıtmıştı ama boşuna. Nerede kaldığını biliyor musunuz diye sordu.
Hayır ama aynı limuzinle geldi.
National diye düşündü Greshin. Yaşlı budala aynı otele inmişti. Bay Trubshov ona göre fazla çabuk davrandığı için geçen defa casusların patronunu elinden kaçırmasına hala ayıplanıyordu. Ama bu kez hiçbir hata olmayacaktı. Papaza şimdi neredesiniz diye sordu.
Sokakta, cep telefonumu kullanıyorum.
Güvenli değil, her zamanki yere gidip beni orada bekleyin.
Artık geri dönmeliyim albay, yokluğumu fark ederler.
Dinle sersem, konuta telefon et ve kendini iyi hissetmediğini, ilaç almak için eczaneye gittiğini söyle. Ama mutlaka buluşma yerine gidip beni bekle.
Albay Greshin telefonu gürültüyle yerine bıraktı. Sonra tekrar aldı ve sınır muhafızlığı müdürlüğünün eski bir binbaşısı olan yardımcısına derhal ofisine gelmesini buyurdu.
10 adam seç, en iyilerinden olsun. Sivil giysinler. 3'lü araba ayarla.
15 dakika sonra Sir Nigel Irwin'in bir fotoğrafını yardımcısının önüne koydu.
O İngiliz işte bu. Büyük bir olasılıkla yanında daha genç başka bir adam vardır. Esmer, formunda gözüken biri. National'da kalıyorlar. Adamlardan ikisi lobide bekleyip asansörlerden, resepsiyon masasından ve kapılardan gözlerini ayırmasınlar. İki adam da aşağı kattaki kafede otursun. İki adam sokakta ayakta olacak. Dördü de iki arabanın içinde. İngiliz eğer gelirse onun içeri girdiğini görün, sonra bana bildirin. Orada olursa benden habersiz dışarı çıkmasını istemiyorum.
Ya arabayla otelden ayrılırsa?
O zaman onu izleyin. Ama havaalanına gidiyorsa bir araba kazası düzenleyin. Asla havaalanına ulaşamamalı.
Baş üstüne albayım.
Yardımcısı ekibini bilgilendirmeye gidince Greshin bordrosunda bulundurduğu bir başka uzmana telefon etti. Bu özellikle otel hırsızlıklarında uzman biriydi ve Moskova'daki herhangi bir otel kapısını açabileceğini iddia ediyordu.
Gereçlerini topla, Inturist oteline gidip lobide bir yere otur ve cep telefonunu açık tut. Bu gece benim için bir otel odası tutmanı istiyorum. Saati belli değil, sana ihtiyacım olunca telefon ederim.
Inturist Oteli National'a sadece 200 metre uzaklıkta Tverskaya sokağındaydı. Albay Greshin 30 dakika sonra Kulişkin'in Bütün Azizleri Kilisesi'ndeydi. Ter içinde kalmış endişeli papaz onu bekliyordu. Albay hemen konuya geçti.
Ne zaman geldi?
Saat 4 sularında. Kutsal Peder onu bekliyor olmalı. Onu doğru yukarı çıkarmam istendi. Çevirmeni de yanındaydı.
Ne kadar zaman birlikte kaldılar?
Yaklaşık 1 saat. Onlara semaverle çay götürdüm ama ben odadayken konuşmayı kestiler.
Kapıdan onları dinlediniz mi?
Çalıştım albay ama kolay değildi. Temizlikçi takım ortalıktaydı. Şu iki rahibe. Patriğin sekreteri olan Başdiyakoz da öyle.
Ne kadar bir şey duyabildiniz?
Az bir şey. Bir prensten söz ediliyordu. İngiliz patriğe her ne amaç içinse yabancı bir prens öneriyordu. Romanov kanı ve çok uygun sözcükleri kulağıma çarptı. Yaşlı adam çok yavaş konuşuyordu ama İngilizceyi anlamadığıma göre benim için bir şey fark etmezdi. Neyse ki çevirmen daha yüksek sesle konuşuyordu. En çok konuşan İngilizdi. Patrick daha çok dinliyordu. bir ara bir çeşit planı incelediğini görebildim. Sonra harekete geçmek zorunda kaldım. Kapıyı vurup yeni bir semaver isteyip istemediklerini sordum. Kutsal Peder bir mektup yazdığı için o da sessizdi. Kutsal Peder hayır deyip eliyle çıkmamı işaret etti.
Grishin düşünceliydi. Prens kelimesi papaz için bir anlam taşımasa da ona çok şey anlatıyordu.
Başka bir şey daha var mı diye sordu.
Evet, son bir şey daha var. Konuklar giderlerken kapı aralandı. Ben dışarıda paltolarıyla bekliyordum. Patriğin ilk uygun fırsatta Cumhurbaşkanlığı konumundaki kişiyle konuşacağım dediğini duydum. Bu çok netti. Bütünüyle duyabildiğim biricik cümle.
Grishin Peder Maxim'e dönerek gülümsedi. Korkarım Patrik gelecek Cumhurbaşkanımıza karşı yabancı çıkar sahipleriyle işbirliği yapıyor dedi.
Bu çok yazık, çok üzücü. Çünkü bir yararı olmayacak. Kutsal Peder'in niyetinin iyi olduğundan eminim. Ama büyük akılsızlık ediyor. Seçimlerden sonra bu saçmalıklar unutulabilecek. Ancak siz unutulmayacaksınız dostum. KGB'deki günlerimde bir vatan hainiyle bir vatansever arasındaki farkı tanımayı öğrendim. Vatan hainleri bazı koşullar altında bağışlanabilirler. Örneğin Kutsal Peder'imiz. Ama gerçek bir vatansever daima ödüllendirilecektir.
Teşekkür ederim albay.
Hiç boş zamanınız var mı?
Haftada bir akşam.
Seçimlerden sonra genç savaşçılar kamplarımızdan birine yemeğe gelmelisiniz. Hepsi çetin karakterli fakat iyi kalpli gençlerdir. Tabii son derece formundalar. Yaşları 15 ile 19 arası. İçlerinde en iyilerini siyah muhafızları alıyoruz.
Seve seve gelirim.
Ve tabii seçimlerden sonra Başkan Komarov'a muhafızlarla savaşçıların fahri bir papazı olması gerektiğini önereceğim. Bunun için kuşkusuz piskopos rütbesi zorunlu olacak.
Çok iyisiniz albayım.
Bunun doğru olduğunu göreceksiniz Peder Maxim. Şimdi konuta dönün, bana bilgi vermeyi sürdürün. Şunu alsanız iyi olur, onunla ne yapacağınızı biliyorsunuz.
Muhbir gittikten sonra albay Grishin şoförüne National Oteli'ne çekmesini emretti. Başkalarının işine burnunu sokan bu batılıyla Amerikalı baş belasının modern Moskova'nın bazı gerçeklerini öğrenmeleri zamanının geldiğini düşünüyordu. 17. Kısım. Albay Grishin şoförüne arabayı National'ın bulunduğu Manej Meydanı'nın kuzeybatı kenarını oluşturan Okhotny Riad'ın 100 metre aşağısında park etmesini emretti. Arabasının içinden gözcü ekibinin iki aracını görebiliyordu. Otelin ön yüzünün karşısındaki alışveriş merkezinin yanına park etmişlerdi. Şoförüne burada bekle dedi ve arabadan indi. Akşamın henüz saat 7'si olmasına rağmen soğuk sıfırın altında 20 dereceydi. Kendi içine büzülmüş birkaç yaya ayaklarını sürükleyerek yanından geçtiler. Grishin sokağın karşı tarafına geçti ve araçlardan birinin sürücüsünün camına vurdu. Elektrikli motor tarafından indirilirken cam soğuktan çatırdıyordu.
Evet albayım.
Nerede?
Biz gelmeden içerideyse şimdi de içeride olmalı. Ona benzeyen hiç kimse dışarı çıkmadı.
Bay Kuznetsov'a telefon edin. Ona burada ihtiyacım olduğunu söyleyin.
Propaganda şefi 20 dakika sonra geldi. Grishin yine Amerikalı turist rolünü oynamanı istiyorum dedi. Cebinden bir fotoğraf çıkararak Kuznetsov'a gösterdi.
Aradığım adam bu. Trubshov veya Irvin adlarını dene.
Kuznetsov 10 dakika sonra döndü.
Burada Irvin adıyla kalıyor. Şu anda odasında.
Oda numarası?
252. Hepsi bu kadar mı?
Bütün bilmek istediğim buydu.
Grishin kendi arabasına döndü ve cep telefonunu kullanarak köşenin öbür tarafındaki In Turist Oteli'nde beklettiği profesyonel hırsızı aradı.
Hazır mısın?
Evet albayım.
Beklemede ol. Komutu verdiğim zaman aranmasını istediğim odanın numarası 252. Hiçbir şeyin alınmamasını ama her tarafın aranmasını istiyorum. Adamlarımdan biri lobide bekliyor. Seninle yukarı gelecek.
Anladım.
Grishin'in lobide beklettiği iki adamdan biri saat 8'de dışarı çıktı. Yolun karşı tarafındaki arkadaşlarına başıyla işaret verdikten sonra uzaklaştı. Birkaç dakika sonra kalın kış paltolarına bürünmüş ve başlarında kürk şapkalar olan iki karaltı otelden çıktı. Grishin şapkalardan birinin altından beyaz saç tellerinin fışkırdığını görebiliyordu. Adamlar sola döndüler ve Bolşoy Tiyatrosu'na doğru yürümeye başladılar. Grishin hırsızına telefon etti.
Otelden çıktı. Oda boş.
Grishin'in adamlarından biri yürüyen adamların arkasından ağır ağır ilerlemeye koyuldu. National'ın zemin kat kafesinde bulunan gözcülerden ikisi daha sokağa çıkıp iki İngiliz'i izlemeye başladılar. Sokakta dört gözcü, iki arabada da dört gözcü vardı. Grishin'in şoförü sordu, onları yakalayacak mıyız albayım? Hayır, nereye gittiklerini görmek istiyorum. Irwin'in Amerikalı Monk'la buluşması olasılığı vardı. Bu takdirde Grishin bir tek hamleyle hepsini birden yakalamış olacaktı. İki İngiliz Tverskaya sokağının meydandan ayrıldığı ışıklarda durdular. Yeşilin yanmasını beklediler. Sonra karşıya geçtiler. Birkaç saniye sonra hırsız Tverskaya'nın köşesini döndü. Olağanüstü deneyimli bir adamdı ve 5 yıldızlı Moskova otellerinde kalabilen, biricik müşteri türü olan yabancı iş adamı rolünü mükemmel oynuyordu. Paltosuyla kostümü Londra'dandı ve tabii ki çalıntıydı. Özgüvenli ve rahat havası ise hemen tüm otel görevlilerini aldatacak kadar kusursuzdu. Grishin onun otelin döner kapılarını itip içeride gözden kaybolmasını izledi. Nigel Irwin'in elinde evrak çantasının bulunmadığını sevinerek not etmişti. Eğer bir çantası varsa odasındaydı. Şoförüne hareket et dedi. Mercedes kaldırımdan uzaklaştı ve yürüyen iki adamı 100 metre geriden izlemeye koyuldu. Vincent laf arasında izlendiğimizi herhalde biliyorsunuzdur dedi. Sir Nigel ilerimizde yürüyen iki kişi, arkamızda iki kişi daha, sokağın karşı yanında da sürünürcesine ilerleyen bir araba dedi. Çok etkilendim efendim. Yaşlanmış, saçlarım da kırlaşmış olabilir. Ama bu derece iri ve hantal bir kuyruğu fark edebilirim oğlum. Eski 2. baş müdürlük üstün gücüne güvenerek Moskova sokaklarında gizlenmeye ender olarak gerek görmüştü. Washington'daki FBI veya Londra'daki MI5'in aksine fark edilmeyen takipçilik hiçbir zaman özellikleri arasına girmemişti. Yürüyen iki İngiliz, Bolşoy'un ışıklar içindeki görkeminin, sonra da daha küçük Mali Tiyatrosu'nun yanından geçtikten sonra dar bir yan sokağa yaklaştılar. Tiyatro geçidiydi burası. Dönemeçten hemen önce bir kapı aralığı ve dayanılmaz soğuğa rağmen burada uyumaya çalışan bir paçavra yığını vardı. Sir Nigel durdu. İlerisindeki ve arkasındaki siyah muhafızlar boş mağaza cam mekanlarını incelermiş gibi davrandılar. Sokak lambalarından loş bir ışık alan kapı aralığındaki paçavra yığını kıpırdadı ve başını kaldırdı. Sarhoş değil ama ihtiyardı. Yün yorganın altındaki yorgun yüz yılların, çetin çalışmaların ve mahrumiyetlerin çizgileriyle kırışmıştı. Eskilikten incelmiş paltonun yakasında bir dizi solmuş madalya kurdelaları asılıydı. Çukura kaçmış bir çift bitkin göz yabancıya baktı. Nigel Irwin Moskova'da kaldığı zamanlarda Rus madalyalarını incelemeye vakit ayırmıştı. Lekeli dizideki kurdelalardan birini tanıdı. Rusça olarak yavaşça Stalingrad'lı diye sordu. Stalingrad'da mıydınız? İhtiyar kafanın etrafındaki yün yığını yavaşça öne eğildi. Gıcırtılı bir ses Stalingrad diye mırıldandı. 1942 yılının o dondurucu kışında Volga kıyısındaki kentin her taşı ve tuğlası için von Paulus'un 8. ordusuna karşı savaşırken yaşı 20'sinden az olmalıydı. Sir Nigel elini pantolonunun cebine attı ve bir banknot çıkardı. 50 milyon rublelik bir banknot, 30 Amerikan dolarının karşılığı. Yiyecek dedi, sıcak bir çorba, bir yudum vodka, Stalingrad için. Doğrulup yoluna devam ederken öfkeliydi. Vincent ona yetişti. Onları izleyenler mağaza cam mekanlarını bırakarak yürümeye devam ettiler. Aman tanrım ne hallere düşmüşler. Irwin kendi kendine konuşarak yan sokağa saptı. İzleyicilerinden biri telsiz telefonunu kullanınca Grishin'in arabasındaki radyodan çatırtılar duyuldu. Bir yan sokağa saptılar, bir restorana giriyorlar. Gümüş Çağ tiyatroların arkasındaki dar bir sokakta yer alan geleneksel eski Rus lokantalarından biridir. Eskiden Orta Rusya hamamıydı. Duvarlarını kaplayan fayanslarla mozaiklerde çok eski zamanların kır sahneleri betimlenmişti. İki İngiliz sokağın acı soğuğundan sonra içerisinin sıcak havasının onları sardığını hissettiler. Restoran ağzına kadar doluydu, hemen hiç boş masa yoktu. Baş garson iki müşteriyi karşılamaya koştu. Rusça olarak korkarım doluyuz beyler dedi. Büyük bir davet var, çok üzgünüm. Vincent de Rusça konuştu. Ben boş bir masa görüyorum, bakın ileride. Gerçekten de arka duvarın dibinde 4 kişilik boş bir masa vardı. Garson endişeli gözüküyordu. İki müşterinin yabancı turistler olduklarını, bunun da hesabı dolar olarak ödeyecekleri anlamına geldiğini düşünüyordu. Davet sahibine sormam lazım diyerek uzaklaştı. Salonun en büyük masasında dostlarıyla çevrili olarak oturan Yağız denli yakışıklı bir adamla konuştu. Adam kapıdaki iki yabancıya düşünceli bir yüzle baktıktan sonra olur der gibi başını salladı. Baş garson geri döndü. İzin verdiler dedi. Benimle gelin lütfen. Sir Nigel'la Vincent duvarın dibindeki sedire yan yana oturdular. Irwin salonun ötesine bakıp özel davetin sahibine başıyla teşekkür etti. Adam da teşekkürü başının hareketiyle kabul etti. İki İngiliz meyve soslu ördek eti ısmarladılar ve garsonun bir kırım kırmızı şarabı önerisini kabul ettiler. Grishy'nin dört emir eri dışarıda geçidin iki ucunu tıkamışlardı. Albay'ın Mercedes'i dar sokağın başında durdu. Grishy inip adamlarıyla kısa bir konuşma yaptı, sonra arabasına dönerek telefonunu kullandı. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu. National'ın ikinci katındaki koridordan bir ses, ''Hala kilit üzerinde çalışıyorum.'' diye yanıt verdi. Otelin içine yerleştirilmiş dört adamdan yalnız ikisi kalmıştı. Bunlardan biri şimdi koridorun ucunda asansörlerin yakınındaydı. Görevi birisinin ikinci katta asansörden çıkıp 252 numaralı odaya doğru yürüyüp yürümeyeceğini görmekti. Bu takdirde o kimsenin önüne geçerek ıslıkla bir melodi çalacak, böylece hırsızı kapıyı bırakıp uzaklaşması için uyaracaktı. Arkadaşı 252'nin kilidinin üzerine eğilip tümünlerini göstermeye çalışan hırsızın yanındaydı. ''Grishy'nin içeri girdiğiniz zaman bana haber verin.'' dedi. 10 dakika sonra kilit hafif bir tıkırtıyla hırsıza boyun eğdi. Grishy'ne anında haber verildi. ''Albay, her kağıdın, her belgenin fotoğrafını çekin. Sonra onları hiç dokunulmamış gibi yerlerine koyun.'' dedi. Sir Nigel Irwin'in odasındaki arama hızlı ve özenli oldu. Hırsız banyoda 10 dakika geçirdi, sonra dışarı çıkıp hayır gibilerden başını salladı. Konsolun çekmecelerinde sadece orada bulunmaları olan kravatlar, gömlekler, donlar ve mendiller vardı. Gece masasının gözleri ise boştu. Gardırobun tepesine yerleştirilmiş küçük bavulla içindeki iki kostümün cepleri içinde aynı şey söylenebilirdi. Hırsız yere çöküp bakınca hoşnut bir tavırla "Hah!" dedi. Evrak çantası yatağın altındaydı. Karyolanın tam ortasına itildiğinden ilk bakışta görülmüyordu. Hırsız bir askıyla onu kendine çekti, numaralı kilidin sırrını 3 dakikanın içinde çözdü. Ama bavulun kapağı kalkınca düş kırıklığına uğradı. Bavulda başka zaman olsa alacağı seyahat çekleriyle dolu plastik bir zarf vardı. İçinde birkaç kredi kartı bulunan bir cüzdan, Londra'daki White Kulübü'ne ait bir bar faturası, içindeki sıvı alışık olmadığı bir koku yayan yassı bir gümüş şişe bavuldakilerin hepsiydi. Bavulun kapağının iç yüzündeki ceplerden Moskova'dan Londra'ya bir uçak biletinin dönüşe mahsus yarısı ve Moskova'nın sokaklarının bir planı çıktı. Hırsız işaretli bir yerlerin olup olmadığını görmek için planı gözden geçirdiyse de hiçbir işarete rastlayamadı. Küçük bir kamerayla hepsinin fotoğraflarını çekti. Yanındaki siyah muhafız bulduklarını Albay Grishy'ne bildirdi. 500 metre ötedeki metalik ses ''Bir mektup bulunması gerekir.'' dedi. Böylece uyarılmış olan hırsız evrak çantasını tekrar inceledi ve dibindeki gizli bölmeyi keşfetti. Burada krem renkli uzun bir zarf, zarfın içinde de Rusya Patrikliği'nin kabartmalı antenini taşıyan aynı kalite kağıttan bir ek yaprak vardı. İşi garantiye almak için bunun da 3 kez fotoğrafı çekildi. ''Grishy'nin her şeyi bulduğun şekilde düzelt ve oradan çık.'' diye emretti. İki adam çantayı eski haline getirdiler. Mektup yine zarfın içine sokulmuş, zarf da çantanın sahte tabanındaki gizli bölmeye yerleştirilmişti. Bulunduğu zamanki numara sırasıyla tekrar kilitlenen çanta da yatağın altına itildi. Odayı Sir Nigel Irwin terk ettikten sonra içeri kimsenin girmediğine insanı inandıracak kadar düzelten iki adam çıkıp gittiler. Gümüş çağın kapıları ıslığa benzer yumuşak bir sesle açılıp kapandı. Grishy'nle dört adam küçük lobiyi geçtiler ve yemek salonunun ağzındaki kalın perdeleri yana ittiler. Baş garson karşılarına çıktı. ''Üzgünüm beyler.'' Grishy adamın yüzüne bile bakmadan ''Yolumdan çekil.'' diye tısladı. Kenara itilen garson siyah paltolu adamın arkasındaki dört kişiye baktı ve çekildi. Belayı görünce tanıyacak kadar deneyimliydi. Dört koruma sivil giysiler içinde olabilirlerdi ama dördü de güçlü kuvvetliydi. Yüzleri de epey kavgaya karıştıklarını belli ediyordu. Yaşlıca garson arkalarında üniformalarının olmamasına rağmen onların siyah muhafızlardan olduklarını anlamıştı. Onları televizyonda arkalarında üniformalarıyla görmüştü. Kıtalarının kürsüdeki lideri selamlayarak öyle çalımlı bir geçişleri vardı ki. Garson akıllı adamdı. Kendisi gibilerin onlarla dalaşamayacağını biliyordu. Başlarındaki adam salonda gözlerini gezdirdi. Sonunda bakışı arka duvarın dibindeki bankette oturup yemek yiyen iki yabancının üstünde durdu. Adamlarından birine kendisiyle gelmesini, öbür üçüne de ona kapı tarafından destek vermelerini işaret etti. Hoş desteğe ihtiyacı olmayacaktı ya. İngilizlerin genci onlara karşı gelmeye çalışabilirdi ama onun da direnişi birkaç saniyeden uzun sürmezdi. Vincent Sir Nigel'a dostlarınız mı diye yavaşça sordu. Silahsız olduğu için rahatsızdı. Tabağının yanındaki testere dişli et bıçağının ona nereye kadar yardım edebileceğini merak ediyordu. Bu soruya kafasının içinde verdiği yanıt pek parlak değildi. Irwin sanırım birkaç hafta önce matbaa makinelerini tahrip ettiğim beyler dedi. Ağzını sildi, ördek eti nefisti. Siyah paltolu adam masalarının başına yürüdü, durup onlara baktı. Koruma arkasında duruyordu. Sir Irwin değil mi? Grish'in Rusçadan başka dil bilmiyordu. Vincent söylenenleri Rusça'ya çevirdi. Evet, karşınızdaki Sir Nigel Irwin'dir. Kiminle görüştüğümü sorabilir miyim?
Benimle oyun oynamayın. Ülkeye nasıl girdiniz?
Havaalanından girdim. Başka nereden olacak?
Yalan!
Albay Grish'in de değil mi? Belgelerimin eksiksiz olduğundan emin olabilirsiniz.
Tabii şimdi otelin resepsiyonunda, yoksa size gösterebilirdim.
Grish'in bir kararsızlık anı geçirdi. Devlet organlarına gerekli rüşvetlerle birlikte emir verdiği zaman bu emirleri yerine getirilirdi. Ama bir ihmal söz konusu olabilirdi. Birisi bunun acısını çekecekti.
Rusya'nın iç işlerine karışıyorsunuz Angliçanin dedi. Bu ise hoşuma gitmiyor. Amerikalı kuklanız Monk er geç yakalanacak ve ben kendim onunla hesaplaşacağım.
Söyleyeceklerinizi bitirdiniz mi albay?
Eğer bitirdiyseniz açık konuştuğunuz için ben de sizden sözümü esirgemeyeceğim.
Vincent bu sözleri hemen Rusça'ya çevirdi. Kimse onunla böyle konuşamazdı. Hele güçsüz bir ihtiyar adam hiç. Nigel Irwin bakışını önündeki şarap bardağından ayırarak Grish'in yüzüne dikti.
İğrenç bir insansınız. Hizmet ettiğiniz adamsa sizden daha bile aşağılık biri.
Vincent ağzını açtıysa da tekrar kapadı ve İngilizce olarak ''Patron, bunları söylemek akıllıca mı?'' diye mırıldandı.
''Sen sadece Rusça'ya çevir onları, haydi aferin.''
Vincent denileni yaptı. Grishin'in alnında bir damarın ritmik biçimde attığı görülebiliyordu. Arkasındaki hayduda gelince onun da boynu birazdan gömleğinin yakasını patlatacağı benziyordu. Irwin konuşma tonuyla devam etti. Rus ulusu birçok yanlış yapmış olabilir ama ne Ruslar ne de başka bir ulus sizler gibi pislikleri hak ediyor. Vincent pislikler kelimesinin başında durdu, yutkundu ve Rusça pizdyuk sözcüğünü kullandı. Damarın zonklayış temposu hızlanmıştı.
Özetle Albay Grish'in, sizinle efendiniz olacak pezevengin bu büyük ülkeyi hiçbir zaman yönetmemeniz olasılığı var. İnsanlar yavaş yavaş iç yüzünüzü görmeye başladılar. 30 gün sonra fikirlerini değiştirmiş olduklarını görebilirsiniz. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Grish'in de kelimelerini özenle seçerek konuştu.
Galiba önce sizi öldürmekle işe başlayacağım. Herhalde Rusya'dan sağ olarak çıkmayacağınız kesin.
Vincent bu sözleri İngilizce'ye çevirdi, arkasından da ekledi. Sanırım dediğini yapacaktır da. Salon sessizleşti. İki yandaki masalarda oturanlar Grish'in ile Irwin arasındaki konuşmayı Vincent aracılığıyla izlemişlerdi. Ama Grish'in kaygılanmıyordu. Akşam yemeğine çıkan Moskovalılar ne müdahale edecek ne de gördüklerini anımsayacaklardı. Cinayet masası İngiliz gazeteciyi öldürenleri hala boşu boşuna aramakla meşguldü.
Irwin bu sizin için pek akıllıca bir seçim olmaz dedi.
Grish'in çirkin çirkin sırıttı.
Size kimlerin yardım edeceğini sanıyorsunuz? Bu domuzların mı?
Domuzlar sözcüğünü kullanması hata olmuştu. Grish'in solundaki masadan bir takırtı kulağa geldi. Adam yarım döndü. Pırıl pırıl bir sustalı masanın tahtasına saplanmıştı ve hala titriyordu. Soldaki bir diğer müşteri de önündeki beyaz peçeteyi çekmiş, altından 9 milimetrelik bir stayer çıkmıştı.
Grish'in omzunun üzerinden arkasındaki korumaya sordu. ''Bunlar da kim?''
''Muhafız Çeçenler'' diye fısıldadı.
''Hepsi mi?'' Vincent'in bu konuşmayı çevirmesi üzerine Irvin yavaşça ''Korkarım öyle'' dedi. ''Hem onlar kendilerine domuz denmesinden hoşlanmazlar. Ne de olsa Müslümandırlar. Bellekleri güçlüdür. Grozny'yi bile hatırlayabiliyorlar.''
Tahrip edilmiş başkentlerinin adının geçmesi üzerine 50 müşterinin silahlarının emniyet mandalının açılmasının çıkardığı mekanik takırtılar kulağa geldi. Kapıyı örten perdelerin yanındaki 3 korumanın üzerine de 7 tabanca çevrilmişti. Veznesinin arkasına büzülen başgarson torunlarını tekrar görmek için Tanrı'ya dua ediyordu. Grish'in Sir Nigel'a baktı.
''Sizi yeterince önemsememiştim Angliçanin'' dedi. ''Ama bu son. Rusya'dan defolun ve bir daha dönmeyin. Rusya'nın iç işlerine karışmayı da kesin. Amerikalı dostunuzu hiçbir zaman görmemek fikrine ise kendinizi alıştırın.''
Bu sözlerden sonra bir dönüştür döndü ve kapıya yürüdü. Muhafızları da onu izlediler. Vincent tuttuğu soluğunu salıverdi.
''Etrafımızdakilerin kimler olduğunu biliyordunuz değil mi?''
''Mesajımın yerine ulaşmış olmasını diliyordum. Artık gidelim mi?''
İçinde bir içimlik kırmızı şarap kalmış bardağını odadakilere kaldırdı.
''Sağlığınıza içiyorum beyler ve çok teşekkür ederim.''
Vincent bu sözleri de çevirdi ve lokantadan çıktılar. Müşterilerin hepsi kalkmışlardı. Çeçenler gecenin kalan kısmı süresince otelin çevresinde beklediler. Ertesi sabahta Londra uçağına binecek ziyaretçilere Şeremet Yovo'ya kadar eşlik ettiler. İngiliz hava yollarına ait jet Moskva nehri üzerinde batıya döndüğü sırada Vincent, ''Ödül ne olursa olsun umurumda değil'' dedi. ''Bir daha asla, tekrar ediyorum asla Moskova'ya dönmeyeceğim.''
''Mesele yok, çünkü ben de dönmeyeceğim.''
''O Amerikalı kim?''
''O mu?''
''Korkarım aşağılarda bir yerdedir. Büyük tehlikelerle karşı karşıya ve o çok özel bir kişidir.''
34. ayrımın sonu, sayfa 386.